Ayrım 42.
Birikim bu sistemde kâr veya faiz haddinin fonksiyonu değildir. Kapitalistin birikim güdüsüne bağlıdır. Dördüncüsü istihdam hacmi değişmeleriyle ilgilidir. Nispi girdi fiyatlarındaki değişmelerin Marx'ın sisteminde yeri yoktur. İstihdam hacmi o anda var olan kapital stoku tarafından belirlenir. Üretimin sınırı emek değil, kapitalin tam kullanımı sınırıdır. Nihayet Marx, temerküz olayının tekelleşmenin üstünde durmuş olsa da emek değer, artı değer ve kâr haddinin eşitlenmesi teorileri tam rekabet varsayımına dayanır. Bununla birlikte emek birleşmelerinin etkisini öngörebilmiştir. Fakat emek tasarruf edici teknolojinin uzun dönemde işçi sınıfının refahına etkisini ve ileri derecede sanayileşmeyi izleyerek mavi yakalı işçilerin yerine beyaz yakalıların nispi öneminin artacağını, işçilerin orta sınıfın bir bölümünü oluşturacağını öngörememiştir. Ya da ideolojik ön yargıları bu sonuca varmasını engellemiştir. Marx'ın iktisadi tahlilleri klasik okulla Keynes ve onu izleyen iktisatçıların kurdukları modellere birçok bakımdan benzerlik gösterir. Fakat neoklasik tahlilden çok farklıdır. 33. Marksist emek değer, artı değer ve kâr teorisi. Marksizmin kapitalizmin işleyiş düzenini tahlili ve buna dayanarak bu düzeni yergisi, emek değer, artı değer ve kâr teorisiyle ifade edilir. Marx'ın bugüne dek standart iktisat teorisine bağlı iktisatçılar tarafından en çok eleştirilen teorisinin emek değer teorisi olduğuna şüphe yoktur. Böhm-Bawerk, Pareto, Marshall, J. Robinson gibi Marksist olmayan ünlü iktisatçılar bu arada sayılabilir. Bazılarına göre Marksizmin iktisadi tahlile yaptığı en büyük katkı sayılabilen büyüme ve devresel dalgalanma teorileri hiçbir şekilde emek değer teorisine dayanmaz. Bazılarına göre ise büyüme teorisi doğrudan emek değer teorisine dayanır. Bazı yorumculara göre de bir düşünürün Marksist olup olmaması, emek değer teorisini kabul edip etmemesine bağlı değildir. Kabul etmek gerekir ki Marksist emek değer teorisi daha önceki sömürme teorilerinden farklıdır. Sömürmenin hırsızlık olmayıp kapitalizmde rekabetin niteliğinden doğduğunu göstermesi sosyalist iktisadi analizde önemli bir adımdır. Ayrıca standart iktisat teorisinde gizli kalan sistemin işleyişinin anlamı, mahiyeti Marksist teoride açık biçimde ortaya çıkar. 1. Emek değer teorisi. A. Teorinin açıklanması. İnsanın geçim vasıtalarını üretme faaliyetiyle ilgili en basit kavram emektir. Marx aşağıda görüleceği gibi emeğin evrensel tabii niteliklerini tarihsel toplumsal niteliklerinden ayırır. Emeğin en evrensel niteliği bir veya diğer yoldan tabiat ürünlerini elde etmeye yönelmesi, bütün toplumsal yapılardan bağımsız olarak insan varlığının tabii şartı olmasıdır. Bu anlamda emek, beşeri arzuları tatmin edecek kullanma değeri olan metaları yaratır. Kullanma değeri herhangi bir metanın somut niteliklerinden ayrılmaz. Fakat bu değer metanın faydalı nitelikleri kazanması için harcanan emek miktarından bağımsızdır. Sadece faydalı emek içerir. Kapitalist ekonomide iktisadi faaliyete konu olan metaların maddi fiziksel niteliklerindeki farklardan doğan kullanma değeri farkları vardır. Kullanma değeriyle metalar tüketimle amaçlarını gerçekleştirir. Bunun yaratıcısı olarak emek tek üretici değildir. Tabii kaynaklar olmadan uygulanamaz. En basit uygulanışında emeğin diğer iki yönü ayırt edilebilir. A. Belirli kullanma değerlerini yaratan emek. B. Toplumun ihtiyacı olan bütün kullanma değerlerini yaratan bireysel emeklerin toplamı olarak emek. İkinci yönüyle emek toplumsal önem taşır. İnsan toplum için üretince arzuların toplumsal etkenlerle belirlendiği göz önünde tutulmalıdır. Kullanma değerleri toplum örgütünün bir kısmı haline gelir. Bu bireysel emek genelleşmiş toplumsal emeğin bir parçası olmuş demektir. bütün bireylerin emeğinin bütün kullanma değerlerinin üretimi arasında dağılımı için bir toplumsal örgüt kurulmuş demektir. Belirli tekil kullanma değerleri konu ise, üretimlerinin nasıl bir toplumsal örgüte dayandığı önemli değildir. Çünkü metaların maddi nitelikleri bundan etkilenmez. Örneğin buğdayın tadından bir Rus serfinin mi, İngiliz kapitalistinin mi, yoksa bir Fransız köylüsünün mü yetiştirmiş olduğunu anlamamız söz konusu değildir. Fakat toplumsal üretim her bireyin emeğinin, toplumun toplam emeğinin bir kısmı haline dönüştürülmesini gerektirir. Bu dönüşüm şekli üretimdeki toplumsal ilişkilere bağlıdır. Bazı toplumsal ilişkilerde her bireyin emeği, toplum düzeni dolayısıyla hemen toplumsal emeğin bir kısmı haline gelir. Kendi tüketimi için üretim yapan ataerkil köylü ailesi buna örnektir. Diğer toplum yapılarında oysa bireysel ve toplumsal emek arasında dolaysız yakın bir ilişki yoktur. Bunun özel bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Örneğin feodal toplumda üretim araçları ve bir ölçüde insanın kendisi özel mülkiyet konusudur. Bu toplumun ayırıcı niteliği toplumsal üretimin temelindeki kişisel bağlılıktır. Her serf efendisi hesabına belirli miktar emek harcaması gerektiğini bilir. Bu zorunluluk bireysel emeği toplumsal emeğin bir öğesi haline getirir. Kapitalist topluma gelince, üretim araçlarında özel mülkiyet, özel girişim, özel mübadele, gelirin özel olarak dağılımıyla nitelenen bu toplumda, bireysel emeğin genelleştirilmesi, metaların sadece kullanma değeri değil, aynı zamanda mübadele değeri taşıyıcısı haline getirilmesi yoluyla olur. Kapitalist üretimde her metanın böylece iki niteliği vardır. Maddi nitelikleri dolayısıyla kullanma değeri, toplumsal emeğin bir bölümünün buna harcanmış olması dolayısıyla mübadele değeri. Bir metanın mübadele değeri olmaksızın kullanma değeri olabilir. Emek harcamaksızın elde edilen serbest tabiat ürünleri buna örnektir. Fakat mübadele değeri kullanma değerinin bulunduğunu varsayar. Kullanma değeri yoksa o mal değer taşımaz. Örneğin toplumun ketene olan isteği doygunluğa ulaşmışsa üretimin fazlası yararsızdır. Kullanma değeri yoktur. Dolayısıyla değeri de yoktur. Kapitalist sistemde bir metaya kullanma değeri veren nitelikler, mübadele değerinin maddi taşıyıcılarıdır. Bir metanın mübadele değeri, soyut insan emeğinin bir kısmından başka bir şey değildir. Ölçüsü de değer yaratan öz, yani emekten içerdiği miktardır. Bu miktar o metanın üretiminde harcanan emek zamanıyla ölçülebilir. Emek zaman, belirli bir işçinin belirli bir metaya harcadığı zaman demek değildir. Öyle olsaydı bir işçi ne kadar tembelse veya beceriksizse metanın o kadar değerli olması gerekirdi. Mübadele değerinin ölçüsü toplumsal bakımdan gerekli emek zamandır. Toplumsal bakımdan gerekli emek zaman, herhangi bir kullanma değerini toplumsal üretimin normal şartları, ortalama beceri ve iş yoğunluğuyla üretmek için gerekli olan emek zamandır. Kitap 1, sayfa 45. Değeri belirleyen toplumsal bakımdan gerekli emek zaman, bugünkü üretim sürecinde harcanan emek zaman da demek değildir. Örneğin pamuk ipliğinin değerinin belirlenmesine, değişik yerde ve zamanlarda önce pamuğun ve pamuk iğinin üretimine, sonra bu ham madde ve teçhizatla pamuk ipliğinin üretimine giren emek zaman da dahildir. Bunların tümüne aynı sürecin değişik aşamaları diye bakılabilir. İplikteki tüm emek geçmişteki emektir. İpliğin üretimine giren üyelerin değişik yerde ve zamanda harcanan emek ürünü olmaları hiç önemli değildir. Ham madde ve teçhizatın içerdiği emeğe bu nedenle iplik eğirme süreci başlamazdan önce harcanan emek diye bakabiliriz. Diğer bir deyişle değerin belirleyicisi olan emek zaman, bir metanın üretimine giren dolaysız ve ham madde ile teçhizatta içerilmiş dolaylı emek harcamalarını birlikte kapsar. Kapitalist üretimde emeğin iki yönü vardır. A. Kullanma değeri yaratıcısı olarak somut, özelleşmiş emek. B. Mübadele değeri yaratıcısı olarak soyut, genelleşmiş, eşit emek. Toplumdaki kullanma değerleri çeşitlerine karşılık emek çeşitleri vardır. Özel mübadelenin bulunmadığı bir toplumda durum böyledir. Ancak metaların özel mübadeleye konu olduğu kapitalizmde, metaların kullanma değeri olarak maddi, tekil farklarını ihmal eden, bunlar arasında bir eşitlenmeye yol açan mübadele değeri vardır. Kullanma değeri olarak metanın içerdiği emeğin nitel, kalitatif, mübadele değeri olarak ise nicel, kantitatif önemi vardır. Farklı nitelikte ve beceride emeğin bulunması ise önemli değildir. Zira ortalama emekten daha etkin veya daha girift nitelikteki emek, daha yüksek mahiyetli emek gücünün harcanması demektir. Bu emek gücünün üretiminin ise daha çok zaman ve emek gerektirdiği için vasıfsız veya basit emek gücünden daha yüksek değeri vardır. Her değer yaratma sürecinde vasıflı emeği ortalama toplumsal emeğe, örneğin bir günlük vasıflı emeği 6 günlük vasıfsız emeğe indirgemek kaçınılmazdır. Kitap 1, sayfa 52-53. Metaları kendi aralarında ölçülebilir hale getiren şey para değildir. Aksine mübadele değerleri olarak bütün metalar emek içerdikleri dolayısıyla kaçınılmaz şekilde aralarında ölçülebilir oldukları için aynı meta itibariyle değerleri ölçülebilir. Bir ortak değer ölçüsü olan paraya dönüştürülebilir. Özel mülkiyet ve mübadeleye dayanan sistemde zorunlu olarak metaların en yakın değer ölçüsü, emek zaman, mübadele değerinin ölçüsü olan para şeklinde gözükür. Kitap 1, sayfa 124. Para, emeğin ürünü olan metalara esrarlı bir nitelik, fetiş niteliği vermekte, mübadelenin gerisindeki gerçekleri gizlemektedir. B. Teorinin anlamı ve eleştirisi. Marx, Ricardo'nun emek değer teorisini sistemleştirir. Kullanma değeri ile mübadele değeri arasında ayrım yapar. Emeğin evrensel ve tarihsel niteliklerini belirtmek yoluyla teoriyi geliştirir. Fakat Marx'ın emek değer teorisi Ricardo'nunkinden önemli bir noktada farklıdır. Ricardo, emek değer teorisini nispi fiyatları açıklamak için kullandığı halde, Marx bunu dar anlamda nispi fiyatlarla ilgili bir hipotez olarak ileri sürmemiştir. Metaların içerdiği emek, Marksist teoride onların değerini belirlemeyip, değerin özünü oluşturur. Ricardo, emek zamanın nispi değerlerin veya fiyatların belirlenmesine girdiğini söylediği zaman, bu hipotezin gerçeklere sadece bir yaklaşım olduğunu kabul eder. Gerçekten de emek değerle nispi fiyatları açıklamak için yaptığı kapital emek oranının her alanda eşit olduğu varsayımı daha çağında yoğun eleştirilere konu olmuştu. Marx da değer ve artı değer teorisini kurarken aynı varsayımı yapmıştır. Fakat daha sonra üretim fiyatı teorisini geliştirirken bu varsayımı terk etmiştir. Ricardo'nun emek değer teorisi bir nispi fiyat teorisi sayılabilir. Onu izleyen Marx ise değişen piyasa değerlerinin gerisinde metaların beşeri özünü, kapitalist ekonominin gerçeklerinin, paranın büyüleyici örtüsünün gerisinde toplumsal ekonominin idealini arar. Değer kanunlarına dayanarak da bu ekonomide sömürmenin nasıl doğduğunu ve niçin bu sistemin düzeltilemez olduğunu artı değer teorisinde inceler. Kârın kaynağını emek sömürüsünde bulan bu teori, Marx'ın sisteminin en fazla eleştirilen yanı olmuştur. Bir yoruma göre Marx, emek değer teorisinin bu niteliğiyle değerin iktisadi değil metafizik bir açıklamasını yapar. Bir diğer yoruma göre ise teorisinin işlevi, emek dışı gelirlerin sömürmeden doğduğunu gören bir inançla bir takım hipotezler arasında ilişki kurmaktan ibarettir. Marx'ın bu teorisinin emeğin yüceltilmesi ve emeği yüceltmeyen bir iktisadi sistem olarak kapitalizmin yerilmesi gibi bir ideolojiye dayandığı gerçektir. Ne var ki nasıl gelenekçi teori kapital gelirinin haklı olduğunu göstermek için teoriler kurduysa, Marx da bunun aksini göstermek için teori kurmaktadır. Gerçekte her iki görüş de ideolojiktir. Gelenekçi teori, kapital gelirinin de emek geliri kadar haklı ve kazanılmış olduğu, Marx ise sadece emek gelirinin haklı ve kazanılmış olduğu ön yargısından, inanç sisteminden hareket etmektedir. 2. Artı değer teorisi. Marx, ücretleri emek değer teorisiyle açıklarken kapitalist üretim şartlarında bir artığın doğduğunu da gösterir. Her ikisinin bir arada açıklanması, ücretli işçi ve kapital arasındaki ilişkilerin tahliline dayanır. A. Teorinin açıklanması. Metaların en basit dolanım süreci, meta para meta niteliğindedir. Bu durumda bir meta para karşılığı satılır ve bu parayla diğer bir meta satın alınır. Bu süreç paranın kullanma değeri olarak metaya harcanmasıyla sonuçlanır. Para kapital olarak değil, para olarak dolanımda bulunur. Bu süreç metalar arasındaki nitel farklara dayanır. Eğer nicel farklar varsa, yani bir mal mübadele değerinin altında veya üstünde satılıyorsa, bu arzi olup mübadelenin ayrılmaz bir şartı değildir. İkinci dolanım süreci para meta para niteliğindedir. Meta parayla satın alınır, fakat bu satın alma tekrar para karşılığı satmak amacı gütmez. Bu halde para önce kapital niteliğini kazanır. Açıktır ki eğer bu süreçte birinci para miktarı ikinci para miktarına eşit olsaydı, süreç tamamıyla anlamsız olacaktı. Çünkü işlemin sonunda aynı miktar parayı geri almak için kimse böyle bir işe girişmeyecekti. Gerçekte bunun amacı ikinci para miktarının birinciden büyük olmasıdır. Para avans olarak verilmekte ve tekrar sahibine dönmektedir. Amaç birinci dolanım sürecinden farklı olarak mübadele değeridir. Mübadelede Marx'a göre eşit mübadele değerleri, yani toplumsal bakımdan gerekli emek zaman el değiştirir, mübadele kısırdır. Öyleyse para kapital olarak dolanım sürecinde ise nasıl oluyor da artmakta, ikinci para tutarı birinciden daha büyük olmaktadır? Bu artış gerçekte dolanım sürecinin birinci aşamasında ortaya çıkar. Paranın metaya çevrildiği ikinci aşamasında ortaya çıkması mümkün değildir. Çünkü meta tabii şeklinden tekrar paraya dönüşmektedir. Dolanım sürecinin birinci aşamasındaki artış eşit mübadele değerleri el değiştirdiğine göre metanın mübadele değeri değil kullanma değerinden doğar. Ancak bu artışı sağlayan öyle bir meta olmalıdır ki kullanma değerinin mübadele değerinin kaynağı olması niteliği bulunmalıdır. Öyle ki bu meta tüketildiğinde mübadele değeri yaratmalıdır. Değer teorisine göre bu ancak tüketiminde emeğin cisimlendiği bir meta olabilir. Bu meta emek gücü veya iş gücüdür. Emeğe beslenme maddeleriyle aktarılan enerji ve kullanma değerlerini yaratırken işçinin yararlandığı bütün zihni ve fiziksel yeteneklerin toplamından oluşur. Kapitalist üretim şartlarında piyasadan serbestçe alınıp satılabilir. Gerek emekçinin emek gücünü piyasada bir meta olarak serbestçe satabilmesi, gerekse emek gücünden başka satacak diğer hiçbir metası olmaması kapitalizmde gerçekleşir. Bu ise tabii evrensel bir olgu olmayıp toplumsal tarihsel bir olgudur. Kapitalist topluma özgüdür. Emek gücü de diğer metalar gibi değeri, üretimi ve üremesine giren toplumsal bakımdan gerekli emek zaman ile ölçülen bir metadır. Yani emek gücünün mübadele değeri, emekçinin geçimlik tüketiminin içerdiği toplumsal bakımdan gerekli emek zaman ile belirlenir. Emekçinin geçimlik tüketimi fiziksel bir minimum olmayıp, gelenekler ve benzeri etkisini kapsayan tarihsel bir miktardır. Kapitalist emek gücünü satın alıp üretimde kullandığında bunun kullanma değerine, yani emeğin tüm ürününe sahip çıkar fakat ücret olarak mübadele değerini öder. Emek gücünün mübadele değeri ile kullanma değeri arasında ikinci lehine olan fark artı değeri oluşturur. Örneğin emekçinin bir günlük tüketimini üretmek için gerekli emek zaman 4 saatse emek gücünün mübadele değerinin ölçüsü bu olacaktır. Fakat emekçi günde 8 saat çalışıyorsa kapitalist kullanma değerini elde ettiği için Aradaki 4 saatlik fark kapitalistin ele geçirdiği artı değerdir. Emek gücüne mübadele değerini öderken bunun yarattığı kullanma değerini elde etmesi kapitaliste artı değer sağlar. Mübadele kısır olduğuna göre artı değer ancak üretim sürecindeki değer yaratma içinde oluşabilir. Kapitalist şimdi piyasaya dönüp metasını ne değerinin altında ne de üstünde satar. Fakat yine de dolanım sürecinden başlangıçta koyduğundan daha büyük bir tutar elde eder. Parayı kapital haline getiren bütün bu süreç dolanım sürecinin hem içinde hem dışındadır. Meta piyasasından emek gücü satın alınmasına dayandığı için dolanım buna aracılık eder. Fakat dolanım sürecinin dışındadır. Zira bu sadece üretim sürecinde oluşan değer yaratma sürecini başlatmaktadır. Kitap 2, sayfa 33. Buna göre artı değer mübadele ve dolanım sürecinden önce, yani mübadele değeri ve fiyatların oluşmasından önce ortaya çıkar. Çünkü üretim ilişkilerinin bir sonucudur. Sabit ve değişken kapital içinde artı değer yaratan sadece değişken kapitaldir. Üretim süreci sonunda C artı V, C artı V artı S haline gelir. Toplam artı değer sömürme haddi S bölü V ve kullanılan değişken kapital miktarına, yani kullanılan işçi sayısına bağlı olduğu için iki belirleyici etken söz konusudur. Buna göre toplam artı değerin artabilmesi için eğer bu etkenden biri azalırsa diğerinin bu azalışı telafi edecek şekilde büyümesi gerekir. Aynı zamanda her kapitalistin elde edeceği artı değer değişken kapitalle orantılı olacak demektir. Ne var ki her kapitalist daha az değişken kapital kullandığında daha düşük bir kar haddi elde etmediğini de bilmektedir. Böylece yaratılan toplam artı değerle her kapitalistin elde ettiği kar haddinin aynı kurallara bağlı olmadığı gibi garip bir durum ortaya çıkar. Bunun nedeni kar haddi incelenirken anlaşılacaktır. Şimdi basit bir örnekle işçinin mübadele değeriyle kullanma değeri arasındaki farka göre artı değer haddi, sömürme haddinin nasıl değiştiğini ve mutlak artı değerle nispi artı değer kavramlarını görelim. Kitap 3, bahis 14. Satın alınan emek gücü V 6 saat, satılan emek ürünü S artı V 10 saat, artı değer iş saati itibariyle S 4, artı değer haddi yüzde, S bölü V %66. Satın alınan emek gücü V 6 saat, satılan emek ürünü S artı V 11 saat, artı değer iş saati itibariyle S 5, artı değer haddi yüzde, S bölü V %83. Satın alınan emek gücü V 6 saat, satılan emek ürünü S artı V 12 saat, artı değer iş saati itibariyle S 6, artı değer haddi yüzde, S bölü V %100. Satın alınan emek gücü, yani emeğin mübadele değeri, örnekte 6 saatten ibarettir. Bu emeğin bir günlük geçimlik tüketiminin üretimi için sadece 6 saat gerektiğini gösterir. Fakat emek bir günde bundan çok daha fazla saat çalışabilir. Örnekte görüldüğü gibi mübadele değeri veriyken çalıştığı saatler arttıkça iş saati olarak artı değer ve artı değer haddi yükselir. Artı değeri çoğaltmanın bir yolu, örnekten anlaşılacağı gibi çalışılan saatleri iş gününü uzatmaktır. Artı değer artışı, eğer iş gününün uzatılmasına dayanıyorsa buna mutlak artı değer denir. İkinci yol, emeğin geçimlik tüketiminin üretimi için gerekli iş saatlerini azaltmaktır. Buna dayanan artı değer nispi artı değerdir. Bu da emeğin geçimlik tüketim mallarını üreten kesimlerde emek veriminin artmasına bağlıdır.